Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Body by Science. Açıl tıp hekimi Doug McCaffey'la fitness yazarı ve antrenör John Little'ın kuvvet antrenmanına ilişkin araştırma temelli bir yaklaşım sunduğu popüler bilim ve uygulama kitabıdır. Kitabın amacı uzun süren ve sık tekrarlanan egzersizlerin zorunlu olduğu fikrini sorgulamaktır. Yazarlar, kasların gelişmesi için belirleyici unsurun toplam hareket süresi değil, kası yeterince güçlü bir uyaranla karşılaştırmak olduğunu savunur. Bu nedenle önerdikleri model, kontrollü hızda yapılan, çok yoğun, kısa ve seyrek direnç egzersizlerine dayanır. Kitabın başlığındaki haftada 12 dakika ifadesi, bu yaklaşımın zaman verimliliği iddiasını özetler. Ancak metin yalnızca kısa bir program listesi değildir. Kas fizyolojisi, enerji sistemleri, toparlanma, aerobik egzersizin sınırları ve sağlıkla fiziksel performans arasındaki fark gibi başlıklara da yer verir. Body by Science, geleneksel spor salonu rutinlerine eleştirel yaklaşan, özellikle kuvvet antrenmanını bilimsel gerekçelerle yeniden düşünmek isteyen okurlara seslenir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, egzersiz, kalori harcama değil, vücudu uyaran bir sinyal olarak ele alınır. Kitabın temel düşüncesi, egzersizin başlı başına amaç olmadığı, vücudun uyum sağlamasını başlatan bir uyaran olduğudur. Bu çerçevede antrenman sırasında kas yapılmaz, kas dokusu antrenmanın ardından gelen toparlanma döneminde uyum gösterir. Yazarlar, bu nedenle programın değerini salonda geçirilen saatle ya da ter miktarıyla ölçmenin yanıltıcı olabileceğini söyler. Esas soru çalıştırılan kasın mevcut kapasitesini aşacak kadar güçlü bir uyaran alıp almadığıdır. Bu bakış, yaygın olan daha sık antrenman yapmanın otomatik olarak daha iyi olduğu varsayımına karşı çıkar. Kas yeterince zorlanmışsa, aynı kası tekrar tekrar çalıştırmak toparlanma kaynaklarını azaltabilir. Kitap, kuvvet artışını ve kas gelişimini stres ile toparlanma arasındaki döngünün sonucu olarak açıklar. Bu yaklaşımın pratik sonucu, antrenman günlerini çoğaltmak yerine hareketlerin kalitesine, kontrollü uygulanmasına ve toparlanmaya önem vermektir. Yine de bu ilke, herkesin aynı yoğunluğu tek başına denemesi gerektiği anlamına gelmez. Özellikle hareketsiz başlayanlar, ileri yaştakiler veya sağlık sorunu bulunanlar için egzersiz seçimi ve yükün artırılması kişisel koşullara göre planlanmalıdır. Kitabın güçlü yanı, egzersize alışkanlık, ceza ya da yalnızca enerji tüketimi olarak değil, ölçülü biçimde verilen biyolojik bir mesaj olarak konumlandırmasıdır. İkinci olarak, yüksek yoğunluk, setin kasın anlık kapasitesinin sonuna yaklaşmasıyla tanımlanır. Body by Science içindeki yüksek yoğunluk kavramı, hızlı hareket etmek, çok terlemek ya da antrenmanı karmaşıklaştırmak demek değildir. Yazarların kastettiği yoğunluk, hedef kasın devam eden tekrarları güvenli teknikle sürdüremeyeceği noktaya, yani anlık kas yorgunluğuna yaklaşmaktır. Bu yaklaşımda hareketler bilerek yavaş ve kontrollü yapılır. Amaç, ivmeden, savurmadan ve eklemlere gereksiz yük bindirmekten kaçınarak kasın sürekli gerilim altında kalmasını sağlamaktır. Böylece daha hafif görünen bir yük bile yeterli süre ve dikkatle uygulandığında kas için anlamlı bir talep oluşturabilir. Kitap, kısa bir setin etkili olabilmesi için setin kolay bitmemesi gerektiğini vurgular. Bununla birlikte başarısızlık noktasında çalışma fikri yanlış uygulanırsa teknik bozulmasına ve gereksiz riske yol açabilir. Özellikle serbest ağırlıklarda, dengesiz hareketlerde veya deneyimsiz kişilerde tam sınırda çalışmak dikkat ister. Bu nedenle kitabın mantığını her seferinde kontrolsüzce tükenmek şeklinde okumak doğru değildir. Asıl ilke, kasın çalışmasını başka kaslara, momentuma veya aceleye devretmeden ölçülü biçimde zorlaştırmaktır. Yazarlar için yoğunluk, gösterişli bir performans değil, kasın gerçekten ne kadar iş yaptığıyla ilgili fizyolojik bir ölçüttür. Bu ayrım, yöntemin neden kısa seanslarla ilişkilendirildiğini açıklar. Üçüncü olarak, Büyük Beşli Programı. Tüm vücudu az sayıda bileşik hareketle kapsamak ister. Kitabın uygulama bölümünün merkezinde Büyük Beşli adı verilen bir rutin bulunur. Bu rutin, göğüs itişi, sırt çekişi, omuz itişi, bacak itişi, ve kalçadan yapılan çekiş türündeki hareket kalıplarıyla büyük kas gruplarını kapsama amacındadır. Düzenek, tek tek küçük kaslara çok sayıda ayrı egzersiz vermekten ziyade büyük kas kütlesini devreye sokan bileşik hareketlere öncelik tanır. mantık açıktır, bir antrenmanın verimi yalnızca egzersiz sayısıyla artmaz. İyi seçilmiş hareketler, göğüs, sırt, omuz, bacak ve kalça çevresindeki ana kas gruplarını sınırlı sayıda istasyonla çalıştırabilir. Kitapta makinelerin tercih edilmesi de bu tasarımla bağlantılıdır. Makineler yorgunluk yükseldiğinde denge ihtiyacını azaltabilir ve hareket yolunu daha öngörülebilir kılabilir. Ancak bu, makinelerin bütün kişiler ve bütün hedefler için zorunlu ya da üstün olduğu anlamına gelmez. Serbest ağırlıklar, vücut ağırlığı egzersizleri ve farklı spor becerileri başka ihtiyaçlara hizmet edebilir. Büyük beşli yaklaşımının asıl katkısı program tasarımında sadeliği savunmasıdır. Yoğun bir yaşamda antrenman sürdürülebilirliği çok ayrıntılı bölgesel programlardan daha değerli olabilir. Oker, burada belirli 5 hareketin ezberinden çok, kapsamlı fakat gereksiz tekrar içermeyen bir rutin kurma mantığını öğrenir. Dördüncü olarak, toparlanma süresi programın pasif arası değil, gelişimin gerekli parçasıdır, body by science. Kuvvet çalışmalarının etkisini yalnızca antrenman anında aramanın eksik olduğunu öne sürer. Kas dokusunun kendini onarması ve gelecekte benzer strese daha iyi yanıt vermesi yeterli dinlenme süresine bağlıdır. Bu yüzden yazarlar, yüksek eforla yapılan tüm vücut çalışmaların ardından günlerce toparlanmaya izin verilmesini savunur. Haftada bir kez, bazı kişilerde ise daha seyrek uygulanabilen program önerisi bu düşünceden doğar. Geleneksel bölgesel programlarda farklı kas grupları ardışık günlerde çalıştırılabilir. Buna karşılık kitap, yüksek yoğunluklu tam vücut çalışmasının sistemik yorgunluk yaratabileceğini, dolayısıyla yalnızca kas ağrısının değil, genel toparlanmanın da dikkate alınması gerektiğini belirtir. Bu yaklaşım, dinlenmeyi tembellik ya da programdan kopuş olarak gören spor kültürüne karşı önemli bir düzeltmedir. Fakat toparlanma ihtiyacı sabit bir sayı değildir. Uyku, beslenme, yaş, stres, antrenman geçmişi, kullanılan yükler ve sağlık durumu kişiden kişiye değişir. Bu nedenle haftada 12 dakika iddiası herkes için değişmez bir reçete gibi görülmemelidir. Kitabın daha kalıcı dersi şudur: antrenman dozu yalnızca ne kadar yapıldığıyla değil, sonrasında ne kadar iyi toparlanıldığıyla birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle sürekli performans düşüşü, uzun süren ağrı veya olağan dışı yorgunluk varsa, daha fazla çaba yerine programı gözden geçirmek daha mantıklıdır. Son olarak kitap kas çalışmasını kardiyovasküler sağlıkla ilişkilendirirken aerobik üstünlüğünü sorgular, yazarlar. Kondisyon ve sağlık tartışmalarında aerobik egzersizin uzun süre tek merkezde tutulduğunu düşünür. Onların yaklaşımına göre yoğun direnç egzersizi, büyük kas gruplarını zorladığında dolaşım ve solunum sisteminden de yüksek düzeyde destek ister. Bu nedenle kuvvet antrenmanını yalnızca kas hacmi ile ilgili dar bir faaliyet olarak görmezler. Kasların glikoz kullanımı, metabolik işlevler ve genel fiziksel kapasite ile ilişkisini öne çıkarırlar. Kitap, direnç egzersizinin kalp ve damar sistemi açısından anlamlı uyaranlar sağlayabileceğini savunur. Ancak buradan yürüyüş, bisiklet, yüzme veya koşu gibi aerobik etkinliklerin değersiz olduğu sonucu çıkmaz. Bu aktiviteler dayanıklılık, hareket becerisi, günlük enerji harcaması ve kişinin keyif aldığı düzenli hareket açısından farklı katkılar sunar. Body by Science'ın tartışmalı yanı da buradadır. Aerobik çalışmayı tamamen reddetmekten çok, onu sağlığın tek veya zorunlu anahtarı sayan anlayışa itiraz eder. Kitap, güçlü kasların yalnızca estetik değil, işlevsel ve metabolik bir kaynak olduğunu hatırlatır. Bu fikir, hareketsiz yetişkinler için özellikle önemlidir. Çünkü yaşla birlikte kas gücü ve kas kütlesindeki azalma günlük yaşamı doğrudan etkileyebilir. Yine de kapsamlı sağlık planı, direnç çalışmasının yanında kişiye uygun aerobik hareketi, dengeli beslenmeyi, uykuyu ve tıbbi değerlendirmeyi de içermelidir. Sonuç olarak Body by Science, spor salonunda uzun saatler geçirmek istemeyen, buna rağmen kuvvet antrenmanını ciddiye alan yetişkinler için değerli bir düşünce çerçevesi sunar. Özellikle yoğun iş ve aile hayatı olanlar, geleneksel programların zaman talebi yüzünden egzersizi sürdüremeyenler ve antrenman hacmi yerine antrenman dozunu anlamak isteyenler kitaptan yararlanabilir. Okur'un kazanacağı en önemli pratik fikir, daha çok egzersizin her zaman daha iyi egzersiz olmadığıdır. Kontrollü hareket, yeterli kas uyarısı ve toparlanma arasındaki ilişki, program seçerken daha bilinçli karar vermeyi sağlar. Entelektüel düzeyde ise kitap, fitness dünyasında sık kullanılan terimlerin yoğunluk, kondisyon, sağlık ve verimlilik kavramlarının yeniden sorgulanmasını ister. Benzer kuvvet kitaplarından ayrıldığı nokta, çok sayıda egzersiz, takvim ve motivasyon önerisi vermek yerine son derece az hacimli bir yöntemi fizyoloji üzerinden savunmasıdır. Bu keskin tutum kitabı ilgi çekici kılar, fakat aynı zamanda eleştirel okunmasını da gerekli yapar. Beslenme, kişiye özel uyarlama, hareketlilik, spor becerisi ve farklı sağlık durumları konusunda tek başına yeterli bir rehber değildir. Başlangıç düzeyindekiler, kronik hastalığı olanlar veya sakatlık geçmişi bulunanlar profesyonel değerlendirme almalıdır. Sonuç olarak kitap, evrensel ve eksiksiz bir fitness reçetesinden çok, direnç antrenmanında minimum etkili doz fikrini güçlü biçimde savunan, araştırma diliyle yazılmış etkili bir karşı tezdir. Destek olmak isterseniz, John MCG UFF kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.